İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Adıyaman Asu TV, Çay TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, Ankara, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı, Seyran TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana Çorum, Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Oktar, Furkan, Ümit ve Onur hocalarımızla beraberiz. Nasıl başlayalım Oktar hocam?
Estağfurullah. Proteinlerle başlayalım. İsterseniz ondan sonra organlar, canlılardaki sistemler inşallah devam edelim böyle yaratılışın delilleriyle. Mesela proteinlerin taşınması, hepsi ayrı birer konu bunların. Hepsinde de çok büyük bir aklın tecelli ettiğini görüyoruz. Proteinlerin taşınmasında da çok büyük bir komplekslik var. İkinci kanala geçersek size zahmet. Evet. Proteinlerin taşınmasındaki sistem, yani tıpkı günümüzdeki posta sistemi gibi. Böyle bir adeta barkod ekleniyor. Özel bir ek ekleniyor proteine. Ama gideceği yeri belirliyor bu. Burada demek ki gideceği yerin bilinmesi gerekiyor bir. Ayrıca böyle bir sistemin olması gerekiyor iki. Ve bu sistemi kullanacak bir aklın olması gerekiyor. Üç. Hepsi aynı akıl tabii. Şimdi devam edelim. Burada bakın bir proteinin uç kısmını görüyoruz. Buna sinyal dizilimi deniyor. Böyle bir molekül ekleniyor. Bu şeker yapısında genelde. Ve bu gideceği yeri belirliyor. Molekülün. Şimdi tek tek parçalarını tanıtıyor. Burada biraz sonra göreceğiz ne işe yaradıklarını. Enerji gerekiyor. Enerji molekülleri var. ATP denen moleküller. Yine protein yapısında ve sinyal, mesela sinyal peptidaz diye bir molekül var. Biraz sonra bunun da ne işe yaradığını göreceğiz. Şimdi mitokondri hücrenin enerji organeli, enerji santralı. Bu şekilde bir yapısı var böyle, çiftsel yapısı, girintili çıkıntılı. Bu protein, bu ucundaki barkod, yani posta kodu sisteminden dolayı mutlaka buraya getiriliyor. Bu çok ilginç yani böyle. Çünkü hücrenin içi su dolu bir boşluk. Molekül taşınıyor, oraya götürülüyor. Başka bir yere de gidemiyor. Yani gidebileceği sayısız yer var. Oraya gider, sağa gider, sola. Değil mi? Küresel bir yapısı var hücrenin. Kuzeye gider, batıya, doğuya, kuzey doğu, kuzey batı. Sadece tek bir yere götürülüyor. O da enerji santralı. Çünkü enerji santralına gitmesini belirleyen ucunda bir posta kodu var. İnsanlar tarafından işte birkaç on yıldır kullanılan posta kodu sistemi hücrenin içerisinde milyarlarca yıldır kullanılıyor. Bunu taşıyan proteinler var burada gördüğünüz gibi, şaperonin denen. Bu proteinin katlanmasını engelliyorlar. Normalde hücrenin proteinin katlanmasını sağlayan proteinler var. Bunlar da katlanmamasını sağlayan proteinler. Çünkü katlandığı takdirde üç boyutlu yapısıyla mitokondrinin içerisine giremiyor. Bir de bu ucunda bu ek varken yine bu da katlanmasını bozacağı için, katlanmaması için özel taşıyıcı proteinler katlanmamasını sağlayan taşıyorlar onu. Bakın mitokondriye götürülüyor. Şimdi içeriye nasıl girdiğini göreceğiz. Ve enerjiyle oluyor bu. Bu proteinleri bağlamayan, katlanmasını engelleyen proteinler bakın. Şimdi mitokondriye geliyor. Burada onu tanıyan protein translokatör kompleks diye bir yapı var. Bu da protein yapısında. Onu içeriye alacak şimdi. Ve proteinin taşınması için bunlar gerekli. Bakın diğer proteinler görevi bitince hedefe geldikleri için ayrıldılar. Onu bu protein, içeriye bırakıcı proteinler, yerleştirici proteinler içeriye alıyorlar. Katlanmadığı için içeriye girebiliyor. Bakın bunlar da birçok proteinden oluşan özel yapı. Tanıyor hangi proteinin içeri girmesi gerektiğini, hangi molekülün girebileceğini belirliyor. Yani burada da bir akıl var. Girer girmez yine başka şaperonin protein denen proteinler tarafından bağlanıyor. Onlar da katlanmamasını sağlıyorlar. Çünkü katlanması için henüz erken. katlandığı takdirde büyük problemler ortaya çıkıyor. Bu molekül uzantısı daha ayrılmadığı için katlanması bozuk olur ve hiçbir işe yaramaz. Ayrıca katlanmış olarak da içeriye giremiyor zaten. İçeriye girdi. Şimdi bakın, buraya getiren, ilk karşılayan işi bittiği için ayrılıyor. Başka bir sınıf şaperonin yine proteinleri üzerine yapışıyorlar bunun. Ve bu sırada işte sinyal, peptidaz denen o biraz önce gördüğümüz protein molekülü içeride bekliyor, hazır. Geliyor, bu işi biten posta kodunu çıkartıyor. Posta kodunun işini bittiğini biliyor çünkü geldi. Sen diyor doğru yere geldin diyor. Bakıyor posta koduna, doğru. Onu hemen çıkartıp alıyor oradan. Burada da muazzam bir akıl var. Devam edelim. Çıkartıyor bunu işi bittiği için. Şimdi artık katlanma zamanı geliyor. Görev yapacak çünkü. Lastly, the protein is folded into its final shape and is ready to perform its proper function in the organelle. Ve burada artık katlanarak, yine katlayıcı şaperon proteinleri tarafından 3 boyutlu olarak katlanıp görevini yerine getiriyor. Yani düşünelim, sadece bu taşınma aşaması, proteinin üretimi aşamasını gözden geçirmiyoruz bugün. Orası bambaşka bir alem. Protein alınıyor. Üzerine bir posta kodu eklenmiş. Bir kere nereye gideceğini bilmesi gerekiyor ve biliyorlar. Çünkü mitokondrinin özel proteinleri var. Lizozomun özel proteinleri var. Başka organellerin, mesela hücrenin zarının özel proteinleri var. Hücrenin iskeletinin özel proteinleri var. Ayrıca bazen hormon da olabiliyor bu proteinler. Bambaşka organlara gidiyor. Mesela insülin hormonu oluyor. Çok farklı bir organa gidiyor. Mesela kas dokusuna gidiyor, yağ dokusuna gidiyor. Nereye gittiği kesin olarak biliniyor. Tanındığı için, ki amino asit dizisi bunlar. Yani bunu yapan yine proteinler. Amino asit dizisi olan proteinler atomlardan yapılır. Proteine bakıyor. Senin diyor amino asit dizine göre diyor sen diyor mitokondriye gideceksin diyor. Senin diyor posta kodun bu diyor. Şak posta kodu hazırlanmış olarak ekleniyor ona. Ondan sonra proteinler alıyorlar bunu. Katlanmasını engelleyerek gideceği yere götürüyorlar. Ellerin üzerinde gördük. Hakikaten de o şekilde, yani katlanmasını engellemek için o proteinler de var sistemde. Onlar olmasa yine olmuyor bu sistem. Onlar götürüyorlar. Orada içeriye girişini sağlayan yine proteinlerden oluşmuş, birçok proteinden oluşan bir yapı var. Onun posta kodunu tanıyor, onu içeriye bırakıyor. Ama o getiren proteinlerin orada görevi bittiği için onlar bırakıyorlar, katlanmadan o içeri giriyor, hemen karşılıyorlar girişte gördük. Onlar da diğer şaperonun proteinleri, mitokondrinin, onlar da katlanmasını engelliyor. Hemen devreye orada ikinci özel başka şaperonlar devreye girdi, şaperonun proteinleri. Bir tane başka bir protein geldi. Sinyal peptidaz diye posta kodunu çekip çıkardı. Ama tam olması gerektiği yerden. Orada bir hata olsa proteinin yapısı bozulur. Yani birkaç atom geriden kesse veya birkaç atom ileriden kesse tam keseceği yeri biliyor. Nereden biliyor? Oradan kestiği için o ayrıldığı zaman işte o zaman diğer proteinler gelip onu üçe katlıyorlar. O da görevini yapıyor. Buradaki akılın sahibini sorarız hemen. Buradaki akıl moleküllere ait olmadığına göre, proteinlere ait olmadığına göre kusursuz bir yaratılış var. Yani kusurlu olsa, dedikleri gibi evrimcilerin hep böyle diyorlar ya, kusurlu olacak, yine onda hata olacak. Hatalarla, deneme yanılma yoluyla, saçmalığa bakın. Yani deneme yanılma metoduyla ve hatalar üst üste gele gele kusursuz bir sistem olacak. Zaten böyle bir şey hiçbir şekilde olmuyor. Çünkü kusur olduğu anda bu sistemin hiçbir tarafı işlemiyor. Kusurdan kusursuza geçiş olamıyor. Hem bilimsel olarak hem mantıken olamıyor. Ya mantıken zaten olmaz. Tesadüf zaten bir şey yapamaz. Kusursuz olarak ilk baştan beri var olması gerekiyor. Bunu canlılarda görüyoruz. Fosil kayıtları var, bakterilerin fosilleri. Aynı bugünküyle. DNA'ları aynı, fosiller aynı. Milyarlarca yıl değişmiyorlar. Yüz milyonlarca yıl değişmiyor canlılar. Demek ki evrim mevrim yok. Kusursuz bir yaratılış var inşallah.
İnşallah. Mesela örnek verelim. Bir tane dosya bulsak bir gün ofise gittik, masanın üstünde bir tane dosya var ama kimse yok, yani yalnız bir ortamdayız, bir tane masanın üstünde dosya var, dosyayı açtık, bunu dikkatlice oku diyor mesela. Mesela bu çok önemli bir görev, çok gizli, çok önemli bir görev diyor. Başlıyoruz şimdi, diyor ki bir yolculuğa çıkacaksın, ilk sayfa Yolculuğun yol haritası şu. Buradan buraya gideceksin. Şuradan otobüse bineceksin. Oradan trene bineceksin. Oradan uçağa bineceksin. İneceksin. Oradan sağa döneceksin. Oradan şuraya gideceksin filan. Böyle binlerce kilometrelik bir yol tarifi. İlk 10 sayfa bununla alakalı olsun. Daha sonra devam edeceğiz. İşte yolculuk esnasında ihtiyacın olan şeyler şunlar. Her giriş kapısında, mesela gümrük giriş kapısında şu evraklar lazım. Bunları temin etmen lazım. İkinci sayfaya geleceğiz. Başka bir ülkenin sahasına gidiyorsun. Onun için pasaportuna vize lazım. Onun için şu evraklar lazım, bu evraklar lazım vesaire vesaire. Toplamda şu kadar işte paran gerekiyor. Şu kadar şu kıyafetleri giymen gerekiyor. Yolculukta 20 gün sürüyor. Şu tarihte, şu saatte, şu saniyede, şu salisede, şu milli salisede orada muhakkak olman lazım diyor notun çevresinde. Ve en sonunda diyor ki hayatın buna bağlı mesela. Ne düşünürüz? Ya deriz bu çok titiz bir çalışma var burada. Burada bir düşünmüş, hakikaten olabilecek bir plan. Bunu yapmazsam hayatım buna bağlı olduğunu söylüyor. Acaba bunu kim bırakmış deriz. Değil mi? Burada bir, bu bir aklın ürünü. Çok detaylı ve zekice hazırlanmış bir plan var. Buraya gidince hakikaten o dediği şeyler de olacak. Hakikaten mesela gidip de yapmış olsun. Hakikaten dediği gibi de olsun sonunda. Ya iyi ki bu planı yapan yapmış. İyi ki tam söylediği şeyler gerçekleşmiş, gerçekmiş, doğruymuş. Ve şu an hakikaten hayatım kurtuldu mesela diye düşünse birisi. O zaman biz bu planı, projeyi yapan aklın sahibini, yani o kişi hemen sorgular. Ona teşekkür etmek ister. Ona minnettarlığını dile getirmek ister. Ve yaptığı planın ne kadar zekice bir akıl ürünü olduğunu defaatle defaatle söylemek ister. Çünkü hayatının borçlu olduğu şey odur. İşte hücredeki az önce doktor hocam anlattığı konuda yüz binlerce proteinden sadece bir tanesinin yaptığı bir an, birkaç saniyelik, belki birkaç salisede meydana gelen bir hadisenin kısa anlatımıydı. Bu bizim 100 trilyon tane hücremizde farklı farklı proteinlerin farklı farklı bölgelere gittiğini görüyoruz. Yani beynimizdeki sinir hücrelerinden, gözümüzdeki saydam hücreler, böbreğimizdeki süzme işleminde görevli hücreler, efendim hormonal bezlerdeki hormon üreten hücreler, kemiklerdeki ve kaslardaki dayanıklılığı sağlayan hücreler. Bunların her birinde çok böyle detaylı dosyalar var, sistemler var. Ve bu bilgilerin hepsi böyle dosya dosya spesifik, proteine özgü. Hazır paket halinde büyük bir kütüphanenin içerisinde hazır vaziyette duruyor. O kütüphanenin adı ne? DNA. DNA'yı açtığımız, baktığımızda çok muazzam, milyarlarca harften oluşan, içinde insanlığa dair her türlü bilginin bulunduğu devasa bir kütüphaneyle karşılaşıyoruz. Ve her cildinde, her fasikülünde ve her sayfasında ayrı bir bilginin ve aklın ürünü, çok detaylı bir çalışma var. Ya yani çalışma demeyeyim de bilgi var. O zaman biz bir protein için bile bu kadar muazzam ve hassas plan yapan aklı sorgularken, aslında yüz binlerce protein için aynı planın ve aklın yapıldığını ve hatta bir kişi için bu tarifin koordinasyonu yapılırken diğer 100 bin tane kişinin de yollarının çakışmaması, trafik sıkışıklı olmaması ve hepsinin uyum içerisinde insanın bir ömür boyunca yaşamasını sağlayacak şekilde 70-80 sene boyunca hepsinin ayrı ayrı yapıldığını görüyoruz. O zaman sadece şu düşer insana, yani maşallah Allah o kadar muazzam ve detaylı yaratmış ki biz inceledikçe derine daha detaylı karşılaşıyoruz. İnceledikçe daha detaylı karşılaşıyoruz. Ve mikroskopumuzun boyutları büyüdükçe o zaman Allah'a olan hayranlığımız, imanımız artıyor. Aklımız da artıyor. Aklımız da bu anlamda geliştiriyor inşallah. Çünkü Allah'ın detaylı yaratış sanatını çok daha net görüyoruz. O zaman aklımız ve imanımız açılıyor inşallah. İşte günümüz biliminin geldiği noktada evrimin sonu olan ve Allah'ın yarattığının kesin ve kati bir gerçek olduğunu öne getiren en büyük deliller bunlar inşallah. Hücrenin içindeki mekanizmalar, proteinlerin yolculuk yapması, hocamız onu söylemişti, bir mucizedir demişti. Yani Kızıldeniz'in yarılması gibi Hazreti Musa zamanında. Bu da onlar gibi bir mucize. Çünkü bir tane mesela o proteini, şeydeki animasyondaki proteini çıkarıp buraya koysak ne yapacak yani, bir şey yapamaz. Ama hücrenin içine girdiği an bir anda acayip bir uzman oluyor. Yani bütün yolların hepsini en ince ayrıntısına kadar bilen, tüm yapması gereken vazifeleri de çok iyi bilen, harfi harfine yerine getiren bir uzman oluyor. Ne oluyor yani? Bir anda o akıl, şuur, o beceri, o hassasiyet nereden geliyor moleküle? Aç bak içine, karbon, hidrojen, azot, oksijen, arada hidrojen bağları, kovalent bağlar, peptit bağları. Evet. Nerede bu akıl diye bakıyoruz?
Yok, şuur işbirliğinde yok aslında.
Yani. Evet. Yani kimyanın, oradaki bağların, elektronların dönme hızı, atomlar, protonlar, bu akıl nerede diyoruz? Bu bilgiyi, gerekliliğini bilip de orada var olması gerektiğini, gitmesi gerektiğini bilen, yolu bilen, o yolu kat eden akıl nerede diyoruz? Bu bilinç nerede diye araştırıyoruz. Nerede bulamıyoruz. Karbon mu akıllı, hidrojen mi akıllı? Hangisinde bilgi var, yol bilgisi, sistemi var? Hiçbirini yok. İşte bu Allah'ın bize en mikro düzeyden tecellisi. Maşallah. Zaten akılla bakan göz her yerde Allah'ın yarattığını görür. Biyolojik olarak mikroskopik, elektron mikroskopuyla baktığımızda burada da çok rahatlıkla görüyoruz. Bir de Allah'ın varlığını kabul etmek en mantıklı, en makul, insanı en çok rahatlatan, o anlamda da vicdanını rahatlatan, aklını rahatlatan, önünü açan bir konu. Allah yarattı diyoruz, elhamdülillah diyoruz, konu bitiyor. Bunu yok tesadüfle açıklamaya çalışmak, yok mutasyonla, onun mutasyonu bunu belki etkilemiş olabilir. Oradan şimşek çaktı, buradan yağmur yağdı, buzul çağına girdik çıktık falan. Böyle acayip ucubelik, aklı hayale gelmedik versiyonlu hayallerle açıklamaya çalışmanın ne bir yararı var, ne açıklanabiliyor, değil mi? Ne bir sonuca varabiliyor, ne de mantıklı ve akıllı bir iş yapılmış oluyor. Allah yarattı, maşallah, elhamdülillah deyip başka gelişmeleri araştırmaya devam etmek en doğrusu inşallah.
Yani, kesinlikle yani tamamen bir paçavra zaten. İşte %70-80'lerdeyken ona inanç, evrim teorisine, insanlar artık daha bilinçli. Biz de işte elimizden geldiğince hani söylüyoruz. Ve işte yapılan konferanslar, seminerler. Hani insanoğlu zaten teknolojinin de ilerlemesiyle artık daha fazla düşünmeye itiyor. Yani hayat şartları ya da gördüğü şeyi artık hani daha çok sorgulamak istiyor. Her şeyin tam detayını istiyor. Tabii. İnsan düşününce de dediğin gibi yani aklın yolu bir. Mantık çerçevesinde düşündüğün zaman başka çıkar yolun yok zaten. Yok işte şimşek mi çakmış, bilmem ne olmuş, şu mu işte DNA mutasyona uğramış falanmış filan. Hiç gerek yok. Yani çünkü az önce çok güzel bir örnek verdin. Bilgisayar mesela, ben de bir örnek vereyim, aklıma geldi. Bilgisayarı şimdi tuşları olsun, işte efendim söyleyeyim mouse olsun, işte ekranı, her şey tamam. Ama içinde yazılım olmadan, yani onu yapan insan kodlarını yazmadan, yazılım olmadan çalışmaz o bilgisayar. İşte ne diyoruz? İşte yapmış, işte bilmem işte Microsoft Windows işletim sistemi, işte bilmem Linux falan. Hani bunları yapan biri var otomatik olarak. Biz her bilgisayarı açtığımızda Windows işte ya da işte neyse sistem bağlanıyoruz. Yani otomatik olarak yapılan bir şey var. Bu hücrelerde de zaten şuur yok, akıl yok. İşte hidrojenden oluşuyor, karbondan oluşuyor. Yani akıl olmadığını biliyoruz zaten. Bunu da yapan bir şey var. Yani muhakkak bir şekilde bir üstün akıl sahibi. Yani muazzam dengeler var işte, az önce Oktar Hocam anlattı. Yani o proteinin onu düşünüp de gideceği yere gitmesi, her zaman gitmesi ve doğduğun andan itibaren gitmesi. Yani aslında bu kadar basit. O bilgisayarda da aynı şekilde işte nasıl otomatikman bunu yapan, bize sunan biri varsa, bizim içimizdeki bu sistemi, muazzam dengeyi de sunan akıl, çok üstün akıl sahibi bir yaratan var. Yani böyle düşünmek lazım. Otomatik demek zaten, yani ağızdan çıktığı an bir şey kurulmuş, bir düzen kurulmuş, evet. Ya. Yani bu kadar basit. Yani bir düzen kurulmuş, o düzenin üstünde her şey inşa edilmiş yani. O sistem bizim içimizde var doğduğun andan itibaren.
Evet. Aslında evet. Allah'ın varlığına inanmadığını iddia eden kişiler dahi aslında bilinçaltlarında bir yaratıcının olduğunu biliyorlar. Bilmemeleri mümkün değil. Çünkü insan acil bir varlık, değil mi? Mesela hastalanabiliyor, başına bir şey gelebiliyor. Yardıma ihtiyacı olduğunda yardım istenecek, kendinden yardım istenecek tek ve mutlak varlık zaten Yüce Rabbimiz. Her şeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi. İnsan kendisinin bir şeye gücü yetmediğini gördüğünde, zaten ki insanın hiçbir şeye gücü yetmez de, hani Allah'ın varlığını inkar etme düşüncesiyle hareket eden kişiler için söylüyorum. yine zaten Rabbimize yakaracaklar, Allah'tan isteyecekler. Başka bir çare yok, başka bir yol yok yani. Çünkü insanın insan muhteşem bir tasarımla, muhteşem bir sistemle yaratılmış ve buradaki en ufak bir aksaklık insanın zaten yaşamına mani oluyor. Değil mi? Mesela nefes almak en temel işlem, insanın hayatı için, hayatta kalabilmesi için en temel işlem. Bunun için işte gerekli olan sistemler vücudumuzda mevcut. İşte burun yoluyla başlıyoruz solunuma, daha sonra nefes borusuyla devam ediyoruz. Akciğerlerimizde tamamlanıyor sistem. Bu yol içerisinde nefes borusu sürekli açık kalması gereken bir sistem. Yani bir kere dahi kapansa işte o anda zaten yaşamımız sona eriyor. Ya bu sistemin mesela sürekli açık kalması lazım. Ve bununla alakalı olarak sizin hiçbir tasarrufunuz yok.
Evet.
Onun açık kalması gerektiğini evet. Zaten bilmiyorsunuz. Bilseniz onu açık tutacak bir güç, bir imkan, bir aklınız yok. Ama Allah bununla alakalı tüm sistemleri ilk günden itibaren insanın yaratıldığı, dünyanın var olduğu tarihten itibaren her insanda bu çalışıyor. Yani doğduğunuz anda o solunum mekanizması başlıyor ve sizin işte eceliniz gelene kadar ki güne kadar kusursuzca devam ediyor solunum işlemi.
Evet.
Ve pek çok harika ile birlikte. Yani solunumda biz sadece nefes de almıyoruz. Aynı zamanda havadaki koku moleküllerine de ulaşıyoruz. Ve böylelikle mesela yediğimizin tadını almamız mümkün olabiliyor. Başka türlü işte kokusunu almasaydık yemeğin lezzetini de alamazdık. Ve burada muhteşem bir işlem var. Yani burun 3000'e yakın kokuyu analiz edebiliyor, tanıyor. Ve siz havadaki molekülleri havayla beraber koku moleküllerini burnunuza çektikten sonra 30 saniye içerisinde bu analiz ediliyor. Ve beyin bunu yorumlayarak bu kokunun neye ait olduğunu size söylüyor. Ne kadar muhteşem değil mi? Maşallah.
Hocam geçen bölümlerde zaten yani öyle saçma yalanlar konuşuyorlar ki otomobille ilgili bir şey söylemişlerdi evrimciler. Bir video izletmiştiniz hatırlarsanız.
Ha, parçalarını yan yana koyun.
Parçalarını yan yana koyun diyorlar. Otomobil kendi kendine oluşuyormuş hocam. Öyle bir şeydi herhalde.
Evet.
Artık yani onlar da kendilerine evet. Kendileri de inanmıyor. Yani gülüyorlar yani.
Tamam. Mesela bakın
komik,
şey,
komik yalanlar yani.
Bu ortamda klima var. Biz klima sayesinde serinliyoruz. Bu klimanın bir fabrikada yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yani pek çok ham maddeden bir araya getirilerek bir tasarım çerçevesinde mühendislerin planlarıyla bir şey ortaya çıkarılıyor ve bir nimet olarak bunu kullanıyoruz. Mesela bizim burnumuzda henüz taklidi yapılamamış dünyadaki en gelişmiş klima sistemi var. Var olduğumuz tarihten itibaren insanlığın yaratılışından beri bu sistem çalışıyor. Ve mükemmel şekilde dışarıdaki havayı filtre ediyor. İşte dışarıdaki kirli, nemli havayı hem filtre ediyor, temizliyor hem de ısısını ayarlıyor. Ve akciğerlere en uygun şekilde onu gönderiyor. Muhteşem maşallah.
Maşallah. Evet. Şimdi çok önemli bir şey söyledi. Tabi hocamız söylemişti bunu. Hiçbir ateist daha nefes samimi değildir. Asla inanmaz bu saçmalığa. Şimdi bakın bunun örneği Kur'an'da Allah bildiriyor. Hazreti İbrahim kıssasında. Hazreti İbrahim bu taptıkları putlar var. Yani kendileri yontmuşlar. Onları kırıyor. Ve kıssada şöyle bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor inşallah. Dediler ki ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Soruyorlar Hazreti İbrahim'e. Hayır dedi bu yapmıştır. Onların büyüklerini bırakıyor bir tek. Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin diyor. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular. Yani vicdanen düşünüyorlar da gerçek şu ki diyorlar zalim olan sizlersiniz biziz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Ya onlar da inanmıyor böyle bir şey. Yani konuşamayacağını biliyorlar. Hiçbir gücü olmadığını. Fakat ona tapıyorlar din olarak. Darwinizm de bu şekilde. Yani hiçbir ateist, materyalist, Darwinist gerçekten de inanmaz. Zaten bunların kitaplarını, makalelerini okuduğunuz zaman mutlaka itiraf ediyorlar imkansızları. Bakın diyor ki bu Pierre Paul Gras var. Ünlü Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı. 35 ciltlik Darwinist, Zooloji Ansiklopedisi'nin de yazarı. Diyor ki evrimci tesadüf kavramı ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir. Yani tesadüfi ilah edinmiş oluyorlar. Ama inanıyorlar mı? İnanmıyorlar. Bakın Charles Darwin diyor ki, bu Charles Darwin'in ne söylediğine bakalım bu konuda. Bakalım inanıyor mu Charles Darwin? Diyor ki, Bu mükemmel evreni, özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeyde dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim. Yani her şeyde bir tasarım olduğunu düşünmeye eğilimliyim diyor. Mantıken bu böyle. Ve bütün bu kanunları açıkça her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçları gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir. Ama daha fazla düşündükçe daha fazla kafam karışıyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum diyor. İnanmıyor yani söylediklerine. Tam yani bu şekilde. Evet. Yani çünkü samimi bir ateist olamaz ki. Bu zırvalara inanır mı? Mesela sıkıştırıyorlar Habertürk'te. Hocam örnek verdi. Sıkışınca doğru söylemiyor, yalan söylüyorlar.
Mesela diyor hocam ki, zaten.
Efendim?
Mimikleriyle belli ediyorlar zaten sıkıştığını.
Ya inanır mı? Adama diyorlar ki yani arabanın atölyesindeki parçaları bir araya koysanız araba oluşur mu? Oluşur diyor. Buna kimse inanmaz, kendi de inanmaz yani. Değil mi? Aklı, mantığı, sağlığı yerinde olan birisi inanmaz buna. Ama bunu söylüyor. Niye söylüyor? Bu zırvalı ayakta tutmak için söylüyor. Yani doğru söylemiyorlar, yalan söylüyorlar. Bu yanlış. Halbuki bilimde yalan söyleme olmaz. Bilim adamı objektif olur. Bakar verilere. Değil mi? Deneyler ve gözlemler neyi doğruluyorsa onu kabul eder. Kalkıp da böyle zırvalıkları savunmaz bilim adamı. O zaman bilim değildir bu.
Evet.
Pagan rahipliğidir.
Yıllarca zaten bunun altına sığındılar ya hocam. Yani bilim adamı doğruyu söyler düşüncesi insanlara yerleştiği için. Abuk subuk latince kelimelerle insanların aklını işte bir şekilde en sonunda bağlıyor. Böyle böyledir, böyle böyledir latince kelime. Ki o yüzden evrim teorisi vardır. Ha demek ki teori vardır diye düşünüyordu yani insanlar o zaman. Ama tabii ki işte Allah akıl şuur vermiş. Bu hücreler şuursuzlar, akılsızlar, neler yapıyorlar yani. O insanlara Allah akıl şuur vermiş, onlar da şuursuz davranıyor.
Ya şimdi mesela hep insanın iki ayağı üzerinde yürüdüğünü düşünürüz değil mi? İnsan şey olarak yani insan iki ayağı üzerinde yürüyen varlık insandır. Değil mi? Herkes de her günde insanın yürüdüğünü gördüğümüz için şaşırmıyoruz. Peki moleküller yürür mü? Yani yük taşır mı bir molekül? Bu da herhalde yapmaz şey yani bir şey değil mi? Yapıyor bakın. Hücrenin içinde iki ayaklı proteinler var. Gerçek bu yani bu canlandırması tabii ama bu keşfedildi yani bilim adamları ortaya koydu bunu. Bakın filmde protein çok sakin bir protein yol üzerinde yürüdüğü yolda protein yürüyor ve üzerinde yük taşıyor. Başının üzerinde taşıdığı bir yük var. Bakın bir daha baştan alalım. Çok sakin olarak yürüyor. Tepesinde de kesecikler içinde proteinleri taşıyor. Ve doğru yere götürüyor. Yani hata da yapmıyor. Yürüdüğü yolda protein. Onun için özel protein yollar yapılıyor. Hücrenin iskeleti var. Onun üzerindeki protein adım atarak adım atıyor yani resmen yürüyor. Ve üzerinde de yük taşıyor. Bir kargo. Onu da o proteinlerin gitmesi gereken yere adrese götürüyor. Şimdi burada ne düşünülür yani burada? Bir hayat var hücrenin içinde yani böyle yürüyen adamlar var yani yürüyorlar proteinler. Yük taşıyorlar. Ve adrese götürüyorlar. Adrese teslim var. Yani yanlış bir yere de gitmiyor böyle. Doğru yöne gidiyor. Onun için de yol yapılmış. Yol yapan başka proteinler var. O yolu hazırlıyorlar. Oraya gidiş yolunu. O da o yolun üzerinde düşmeden bir de dengesini nasıl koruyorsa Allah bilir artık. Yani bilim hala ortaya koyamadı bunu. Bir de düşmeden, yuvarlanmadan götürüyor onu.
Evet orada her adımda bir kimyasal reaksiyon oluyor normalde. Şimdi fotoğrafını bulamadım da. Her biri ayrı birkaç tane proteinden oluşuyor. Bir kompleks. Her adım atışında ortamda bir bağ yapıyor. Bu tetikleyen, onu oraya böyle mıknatıs gibi çeken de bir protein yapısı var. Yani kimyasal çekim var. Ya zahiren normalde bir şey var yani mekanik olarak o protein onu çekiyor, o protein onu çekiyor. Ama bu tamamen bize gösterilen bir gösteri, sanat yani maşallah Allah'ın gösterdi. Normalde proteinin az önce gördük, boşlukta ilerleyişini de gördük. Ama Allah onu orada yürütüyor. Yani birinde biri yürüyor. Ve üstünde çok büyük bir yük taşıyor gibi böyle bir izlenim var. Hakikaten de bu böyle bir protein de var hücrede yürüyen. Ve bunun kimyası da açıklanmış vaziyette. Ama yürüyen protein olması insan gibi maşallah bu Allah'ın bir sanatı maşallah.
Beli ağrımıyor, bir şey olmuyor değil mi yani? Düşmüyor ya oradan çıkarsan seni incecik yolun üzerinde suyun içinde düşersin yani böyle yürüyemezsin zaten.
İnsan bile yani yürüme insana öğretiliyor işte annesi babası elinden tutuyor.
Evet.
Yardımcı oluyor falan o şekilde.
Yıllarca sürüyor yürümeyi öğrenmesi. Bir de yük taşıyor yani koskocaman bir şey o. Onun içinde de proteinler var mesela kendisi protein. Kendisi gibi kaç tane protein var o kesenin içerisinde. Onları taşıyor ve onları tutmuş böyle havada tutuyor. Götürüyor.
Evet,
maşallah.
Bu da fotoğrafı onun. Ortadaki. gördüğümüz gibi şimdi birkaç tane böyle proteinden oluşuyor. Her bir renk ayrı bir proteini bize gösteriyor. Yani bu proteinlerin hepsi ayrı ayrı sentezlenip burada birbirlerine yapışıp bir kompleksi oluşturuyor bu parçalar. Daha sonra da bakın önde adım var, kinezin. Adımı buraya atıyor. Daha sonra bir adım daha atıyor, bir adım daha atıyor. Alttakiler de aktinden oluşan, yine bunlar da protein hücre iskeleti. Hücrenin içindeki yollar. Maşallah Allah'ın göstermiş olduğu burada proteinden yapılmış bir motor görüyoruz.
Yani insan hücrenin içine girip aynı yalanı o darbesini tekrarlayabilir mi orada? Bu hayatı görse, alemlerin Rabbi olan Allah diye geçiyor Kur'an'da. Her alemin, yani atomun içindeki alem apayrı bir alem. Orada da kusursuzluk var. Hücrenin içinde bir hayat var zaten. Yani 10 milyar protein var. Saniyede 2000 protein üretiliyor. Kimi yürüyor, kimi işte bir yerden bir yere götürülüyor. Posta sistemi var. Orada enerji santralları var. Enerji üretiyor. Proteinler oraya toplanmış böyle. Enerji üretmekle görevli onlar. Elektronlar akıyor. Elektronlar akınca protonlar dışarıya atılıyor. Onlar bir makinenin içinden geçiyorlar. ATP'yaz denen. Dünyanın en küçük motoru bu. Ve büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? Milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde yapısı. Milimetrenin milyonda biri bir teknoloji insan hayal bile edemiyor bugün. Yani milimetrenin milyonda birini düşünün. Bir milimetre şu kadar bir şey. Onun milyonda birini görecek teknoloji yok zaten. Yani gerçi elektron mikroskobu molekülleri gösteriyor ama o da parçalardan oluşuyor. İçinden proton geçiyor böyle. Proton geçtiği yerler var. Hiç hatasız böyle. Ne fazla ne eksik. Enerji üretiyor. Enerji de anında depolanıyor moleküller tarafından, kullanılmak üzere. Ya muhteşem bir sistem işliyor.
Evet, sanat gerçekten, yani hayranlık uyandıran şey zaten insanın bu DNA'sında olan, işte bizim kaşımız rengi, saç rengimiz, işte boyumuz nasıl olacak. Ya yani bunların hepsi zaten DNA'mızda var. Ama asıl o içerideki sistem, yani asıl hayranlık uyandıran o. Öyle o kadar muazzam ki. İşte doğduğumuz andan itibaren olan şeylere bakın. Yani işte 2000 dakikada 2000 tane protein oluşması. Onun dışında işte 2 dakika içinde 200 bin hücrenin yenilenmesi. Yani Allah çünkü her an yaratıyor.
Evet.
O yüzden işte al yuvar ve ak yuvarların 90 bin, her dakika 1 dakika içinde 95 bin kilometre yol kat ediyor olması. Yani hakikaten insanoğlu düşününce öyle hayranlık uyandırmaması elde değil, yani mümkün değil yani.
Az önce söylediğin noktada hocam, mesela Darwinistler hakikaten insanın içindeki o sistemi görseler bu yalanı söyleyebilecekler mi diye. Şimdi dünyada belki bu yalanı söylüyorlar. Ama hocamız anlatmıştı, ahirette Allah sorduğunda tabii bu yalanı söyleyemeyecekler. Allah evet. Tek tek Darwinistleri, Allah'ın varlığına inanmayanları hesaba çekecek. Ve onlara işte bir hücrenin mesela tesadüfen meydana gelip gelemeyeceğini soracak. Bunun böyle olduğunu, olmayacağını bilmiyor muydun? Bunu görmemiş miydin, okumamış mıydın? Diye Allah sormuş olacak. Orada da tabii bu yalanı söyleyemeyecek. Çünkü dünyada gözü şahitlik edecek orada, değil mi? Derisi şahitlik edecek. Aslında doğru olanı bildiğini ama inkar ettiğini, büyüklenme dolayısıyla inkar ettiğini orada söylemiş olacak.
Evet, zaten yani hepsinin kitaplarında mutlaka itiraf ediyorlar. Hatta birden fazla itirafları var. Yani Dawkins'i de itiraf ediyor. Darwin'in zaten itiraftan geçilmiyor. Tamamı itiraf. Zaten hipotez, paçavrası diyor yani. Bu diyor, hiçbir değeri yok diyor bu benim iddialarımın diyor. Ara geçiş formu hiç yok diyor. Bir tane bile yok diyor. Bütün iddialarını ara geçiş formuna dayandırıyor zaten. Ama bir tane bile yok diyor. Yani kendi de inanmıyor. Stephen Jay Gould öyle diyor. Fosiller diyor bir anda ortaya çıkıyorlar diyor. Hiç değişmiyorlar diyor. Yani öyle bir evrim mevrim ara geçiş formu yok diyor. Dawkins aynı şeyi söylüyor. Kambriyen döneminde diyor, oraya diyor hiçbir evrim olmadan aynen konmuş gibiler diyor. Bir anda patlamayla ortaya çıkıyor ya Kambriyen dönemi fosilleri. Yani itiraf üstüne itiraf. Evet. Bir protein diyor tesadüf olamayacağını kabul ediyor Dawkins. En sonunda zaten uzaylılar getirdi demeye başladı. Yani hayat diyor tesadüfen dünyada ortaya çıkamaz. Bunu açıkça kabul ediyor. Ama diyor uzaylılar getirmiştir diyor. Hiç görmediği, bilmediği uzaylıların hayatı getirdiğini iddia ediyor. Yani bu tabii bir adım sonrası, yani yaratılışa inanmış artık. Evet, Allah'ın evet. Yarattığını kabul edemiyor enaniyetinden. Ama bir adım sonra onu da söyleyecek yani böyle.
Ya zaten gerçek çözümü kesiyorum. Gerçekleşen olayların hepsi, biz yani şu an dünyadan bahsediyoruz. Yani dünya ile ilgili, uzaydan demek tamamen kaçış yolu. Tamam. Ki yani bir bilim adamının böyle bir cümle söylemesi, insanlar sonuçta düşünüyor, akılsız değiller yani. topu resmen taca atmak zorunda kalıyor. Bir artık içine yerleşmiş onun da. Yani buna inanıyor. Artık evrim teorisinin çöktüğüne o da inanıyor.
Evet.
Derkins.
Bitki fosilleriyle ilgili evrimcilerin itirafları var. Bir iki tane onlardan okuyayım. Mesela Cambridge Üniversitesi botanik profesörü Dr. Edred Corner bunu söylüyor. Hala ön yargısız olursak şöyle düşünüyorum. Bitkilerin fosil kayıtları özel yaratılışın lehinde görünüyor. Bir orkidenin, bir su mercimeğinin ve bir palmiyenin aynı atadan gelmiş olmalarını aklınız alıyor mu? Üstelik bu tahmin için herhangi bir kanıtımız yokken. Evrimciler bir cevap vermek için hazırlanmalı ama bence çoğu tartışma başlamadan bitecek diyor.
Tabii, çok samimi bir adam.
Bir başka evrimci, paleobotanikçi şöyle söylüyor. Karadaki bitkilerin en dominant grubu olan anjiyospermlerin evrimsel kökeni bilim adamlarını 19. yüzyılın ortalarından beri şaşırtmaktadır. Detaylardaki birkaç istisna dışında bu soruna tatminkar bir cevap bulunamayışı devam etmektedir. Ve sonunda çoğu biyolog bu sorunun fosil kayıtlarıyla çözülmesinin imkansız olduğu sonucuna varmıştır.
Evet.
Zaten bunu inceleyen çoğu biyolog da ortak kanaate varıyor. Yani kimisi bunu itiraf noktasına getiriyor, kimisi belki itiraf etmiyor ama içinde saklı tutuyor.
Bitkilerle ilgili genelde pek böyle evrimci konuşmaz hakikaten. Bir fosil de göstermezler. Bitkilerin evrimi diye bir konu hemen hemen hiç geçmez. Varsa yoksa insanın evrimine konuyu hep böyle getirmeye çalışırlar. O da ideolojik olduğu çok belli oradan da. Hani insanın evrildiği o haşa. Yani Allah'ın olmadığına insanın evrildiğinden konuyu hep insana yanaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki canlılık dediğin tek hücre de bir canlıdır. Var fosilleri değişmemiş. Bitki de canlıdır. Onun da var fosilleri değişmemiş. Böcekler de canlıdır. Onun da var fosilleri değişmemiş. Canlılık dediğin zaman tamamını örnek vermen gerekiyor. Evet. Ve başlangıcından sonuna kadar hepsini tek tek açıklaman gerekiyor. Fosil bilimi budur. Yani paleontoloji budur. Şahane.
Hiç fosil gösterdiklerini gördük mü bugüne kadar? Bir tane bile gerçek fosil göstermiyorlar. Soyu tükenmiş bir iki canlıyı alıp, ama soyu tükenmiş olması çok önemli. Çünkü soyu tükenmediği takdirde günümüzde yaşayan hali var.
Evet.
Aynısı oluyor tabii ki değişmediği için. Mesela Sölekant diye bir fosil var. Bunun 400 milyon yıllık bu balık fosilini alıp işte dediler balığın balıkla kara hayvanları arasında, kara canlılar arasındaki geçiş formu. Şunun için dediler büyük bir beyni var. Bunun üzerinde akciğerler oluşmaya başlamış, akciğerleri var. Ve aynı zamanda ayak gibi yüzgeçleri var. Su yüzeyinde yüzüyor ve karaya çıkmaya hazır. Yürüdüğü için de karaya çıkmaya hazır. Sonra 1938 yılında ilk sölekant bulunuyor, yakalıyor balıkçılar. Bir bakıyorlar derin su balığı. Büyük beyni falan yok, balık beyni var. Diğer balıklar gibi. Öyle akciğeri falan yok, yüzgeci var. Akciğer dedikleri bir yağ kesesi. Normal yüzgeçleri var, ayakları falan da yok. Sonra en son işte Japonlar hatta filmini de çektiler onu. Normal derin su balığı. Şimdi hiç tısı yok. Sölekant'ın adını ağzına almıyorlar. Çünkü soyunun tükenmiş olduğunu düşünüyorlardı.
Evet.
Öyle spekülasyon yapıyorlardı. Birden canlısı yakalanınca şok geçirdiler. Hep böyle oluyor ama. Hep sahtekarlık, hep dayak yiyorlar. Fikren yani bilimsel olarak.
İyi, bir kere daha o zaman yesinler. Şuna fosil göstereyim. Şöyle 150 milyon yıllık çekirge.
Çok net belli. Burası baş kısmı. Bakın evet. Kanatları. Bacak yapısına bakın. Şekline.
Zıplamaya hazır herhangi bir çekirge gibi duruyor. Aynen resimde görüldüğü gibi. Kaç yaşında? 150 milyon. 6 sıfır var 150'nin yanında. O kadar eski yani.
Hiç değişmemiş.
Evet.
Yani genetik bilgisinde en ufak bir değişiklik olmamış. Bugün genetik biliminden biliyoruz ki olamazdı zaten. Ve olmadığının kanıtı da fosiller.
Evet.
Yani 100 milyon yıllık, 500 milyon yıllık, 1 milyar yıllık, 3,5 milyar yıllık bakteri fosili var. Siyanobakteri. Günümüzdekiyle milimetrik olarak aynı. O da fotosentez yapıyor, o da fotosentez yapıyor. Onun DNA'sıyla bunun DNA'sı 3,5 milyar yıl sonra aynı. Yani Allah siyanobakteriyi siyanobakteri olarak yaratmış 3,5 milyar yıl önce. 3,5 milyar yılda o bakteriden bakteriye aktarılarak, kopyalanarak gelmiş DNA'sı. Hiçbir değişiklik yok. Yani evrim falan yok.
Evet. Şimdi duyulardan konuştuk. Kulakla devam edebiliriz. Kulakta da yine tabii konu kulağın duyması değil. Kulak da sağırdır. Bütün duyu organlarımız bizim sağırdır. Sadece elektrik sinyalini üretip beyne gönderirler. Ama çok mükemmel içerisinde de bir teknoloji vardır inşallah. Şimdi onu gösteren videomuzu izleyelim. Sesini biraz açalım. ses dalgası ne oluyor? Dışarıda ses dalgaları var. Şimdi kulağın içerisinde dalga yavaş yavaş ilerliyor. İlk temas nerede? Kulak zarında. Zarı titreştirmeye başlıyor. Bu zar ona bağlı olan sırasıyla çekiç kemiğini titreştiriyor. Bu kemikler vücudumuzun en küçük kemikleri. Vücudumuzdaki en küçük kemik ve kasın, bir tane kas teli de göreceğiz ileride, oluşturduğu bir yapıyı görüyoruz. Çekiç, şu an örsün üzerindeyiz. Devam ediyoruz. Bu da üzengi.
Aynı üzengiye benziyor.
Aynı üzengiye benziyor. Ona da bağlı bir tane kas lifi var. Özel bir yapı.
Ama bunlar milimetrik büyüklükte. Böyle bu kadar büyük değil.
Evet. Şimdi eğer buradaki ses dalgasının titreşiminde biraz fazlalık olursa, yani dışarıdan fazla bir ses gelirse, burada bir mucize oluyor. O vücudumuzun en küçük kası, gelen titreşim fazla olduğu zaman kasılıyor. Kasıldığı zaman hani kulağımızda çınlama olur veya geçici bir sağırlık gibi bir durum olur. O oluyor. Bunun da sebebi aşırı desibelde kulak yapısının zarar görmesini engellemek. O kasın görevi bu. Yani ömür boyunca orada duruyor. Yüksek ses tonu geldiği zaman kasılıyor. Tek vazifesi bu. Başından sonuna kadar. İnsan doğduğundan ölene kadar. Tek vazifesi var. O da bu. İnşallah.
Kulağımızı koruyor, korumak için. Kulağımızı refleks korumak olarak için. Kasılıyor. İstem dışı.
Evet. Yani geçici bir sağırlık oluyor kasıldığı zaman. Daha sonra tekrar düzeliyor. Şimdi sesin yolculuğu devam ediyor. Üzengi kemiği en sonunda neyi titreştiriyor? Salyangoza bağlı olan buradaki...
Oval pencere.
Evet, oval pencereyi titreştiriyor. Bakın titreşim... Şimdi titreşim en başta zara. Oradan kemik, ilk kemik, çekiç, örs, üzengi bir kemiğe. Oradan diğer kemiğe, oradan diğer kemiğe. Oradan yine bir zarımsı bir maddeye. Oval pencereye hep iletim var burada. Sesin iletimi, görüntünün iletimi, bunlar çok hassas konular. Çünkü iletildiği zaman, ek olduğu zaman arada ses hep bozulur. Cızırtı, parazit gibi şeyler olur. Fakat burada hiç öyle bir konu olmuyor. Ses çok hassas bir şekilde iletiliyor.
Yani bunu bir örnek verelim. Şimdi hassas evet. deyince anlaşılmıyor. Mesela şimdi bu bir kağıt. Çok ince bir kağıt değil mi? Yani konuşurken bunun titrediği, hakikaten biraz bir titreşim var ama... Çok zor hissetmesi değil mi? Çok ufak bir titreşim. Halbuki bizim kulağımız mesela iki parmağı şöyle birbirine sürttürelim. Değil mi? Herkes yapabilir bunu. Onu çok net olarak duyuyoruz. Yani bir rahatsızlık olmadığı süre içerisinde. İşte iki parmağımı sürttüğümde bu kağıdın ne kadar titreşebilir ki yani? Ve bu titreşim gidiyor. Evet. Milimetrik kemikleri oynatıyor. O kemikler de gidiyor. İç kulaktaki bir sıvıyı titreştiriyor. O sıvı da gidiyor. Böyle atomik hassasiyetle, şimdi birazdan göreceğiz, devamını evet, göstereceğim evet. hocam inşallah. Atomik hassasiyetteki böyle elektron mikroskopla görülebilecek, yani milimetrelerin böyle binlerde biri, on binlerde biri büyüklüğündeki tüycükleri titreştiriyor. Ya bu çok acayip bir sistem. Bakın şu hareket, ondan ona yansıyor, ondan ona yansıyor böyle ama hiç kaybolmuyor arada. Yani enerji kaybolması lazım değil mi? Şunu buna yaparsın ama bu gidip başka bir şey titreştirmez kardeşim, yani neyi titreştirecek?
Evet.
Öyle değil. Minnacık kemikler, 3 tane kemik üstelik asılı duruyorlar böyle. Hı hı. Asılı duruyorlar, bir kemik öbür kemiğe mükemmel bir şekilde iliştirilmiş. Kusursuz bir tasarım var orada. O diğerine, o diğerine, o da gidiyor, orada bir oval pencere var böyle, zar var. Onu titreştiriyor, o da onun içindeki sıvıyı titreştiriyor. Bakın nereden nereye aktarıldı ses, kulağa gelen hava dalgası.
Devam edelim yolculuğuna. Titreştikten sonra az önce söz edilen sıvı, salyangozun içerisindeki sıvı. Ve burada salyangozun içerisinde suyun içindeki o hassas, az önce hassasiyet örneğini verdiğimiz hassaslıktaki ses dalgasının titreştirdiği suyun içindeki küçük silcikleri görüyoruz şu an. Bunlar tüycükler. Yani en sonunda suyun içerisine kadar giden titreşim burada frekansına göre, bu salyangozun görüyorsunuz yuvarlak, en sonunda içine kadar gidiyor. Buradaki sil yapıları içe doğru gittikçe frekans da değişiyor. Her biri ayrı bir frekansta algılama yapıyorlar. Yani o çok az sürtünmenin bile hissedileceği kadar hassaslıktaki salyangozun içerisinde de ayrı ayrı frekansta duyma merkezleri var. Yani hiç kayıpsız bir iletim gibi bir durum söz konusu. Ve burada ne oluyor? En sonunda salyangozun içerisindeki, sıvının içerisindeki o küçük tüycüklerin titreşiminden biz stereo 3 boyutlu bir ses duyuyoruz.
Evet, muazzam bir ses duyuyoruz.
Evet.
Gerçekten. Bir de işte bu salyangozdaki o frekans dediğimiz yani eşik değeri hakikaten bir düşününce o kadar yani inanılmaz ki şimdi o eşik değeri biraz daha düşük olsaydı biz yani mesela işte hayvanlar çok ufak böcekler onların yani burada belki karınca var ama biz hani onun yürüyüş sesini duymuyoruz. Ya da işte içimizde gerçekleşen işte onlarca sistemden, dolaşımdan bunlardan şu an mesela ses olarak haberdar değiliz. Yani öyle olsa yani sürekli bir ses insanın kafasında, beyninde sürekli bir ses dalgası olacaktı. Hayat hakikaten de çekilmez olacaktı. Çok zor olurdu yani öyle olsa. Sadece ya o ışıkları öyle orantılı ki tüm dengelerde olduğu gibi bu da öyle orantılı ki tam yerinde yani. İşte o eşiklerin tam biz yani konuşurken birimiz işte rahatlıyor ve anında işte ağzından çıktığı anda ses iletiliyor. Yani senin için yani karşı tarafa hemen iletiliyor. Beyin merkez, beyinden geçiyor, orta kulaktan, iç kulaktan ses iletiliyor.
Evet, sessizlik çok büyük bir nimet aslında. Yani evet. Sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Normalde her zaman bir ses vardır çevrede. Yani çocukların, böceklerin yürüyüşü, rüzgarın esişi. Ve her zaman bir yerden bir ses duyarsın. Evet. Ama bizim kulağımızdaki frekans eşik değerleri belli bir limitin üstünde ve belli bir limitin altındadır.
Evet.
Bu da bizim en rahat edeceğimiz eşik aralığı oluyor. Gecenin sessizliğinde insanın dinlenme mesela fırsatı oluyor. Sıfır ses. Ama duyulacağı zaman duyması gereken sesleri de duyabilecek kapasitede.
Evet maşallah.
Maşallah hakikaten bu da güzel özel bir nimet.
Kısa ara verelim sonra yine devam edelim şu an. Şu an. Evet,
kaldığımız
evet. Yerden devam ediyoruz.
İç kulaktaki tüycüklerin bir de çalışması var. Ona da bakalım. Orada da muhteşem bir tasarım var. Allah'ın yarattığını gösteren şey. Allah tabii tasarlama ihtiyacı yoktur. Biz anlaşılması açısından söylüyoruz. Yapısındaki mükemmelliği. Şimdi burada iç kulaktaki salyangoz denen organ var burada gördüğümüz gibi. Bunun yapısını gösterecek. Böyle tur atıyor. 2,5 tur atıyor. Burada da altın oran var. Bu salyangozun yapısında altın dikdörtgenin içine sığdığını görüyoruz. Bu dönen spiral yapısının. İki buçuk tur atıyor burada. Bakın uç kısmına kadar. Ve altın oranlı. 1.618'lik altın dikdörtgenin içinde. Şimdi bunun içinde bakın 3 tane boşluk var. Sıvı dolu boşluklar. Bir tanesi orta boşluk oluyor. Diğerleri üst ve alt boşluk görüyorsunuz. Tüycükler bunların arasında. Buna corti organı deniyor. Ve endolif denen bir sıvıyla dolu bu. Ortadaki boşluk. Bu sıvının özel bir yapısı var. Yani herhangi bir sıvı gibi değil bu. Özel olarak elektrotları en mükemmel şekilde ayarlanmış ki tüycükler içeride elektrik sinyali üretebilsinler. Şimdi onu gösterecek. Bakın daha yakından bakınca İki tane zarın arasında olduğunu görüyoruz tüycüklerin. Biri tektoriyel membran, biri de bazilar membran denen iki tane zar yapısı. Burada da tüy hücreleri var. Bakın daha yakından gösteriyor. Bunların üzerinde mini tüycükler var. İç tüy hücreleri ve dış tüy hücreleri diye geçiyor. %95'i beyine giden sinirlerin bu iç tüy hücrelerinden çıkıyor. Beyinden gelenlerin de %5'ini oluşturuyor. Dış tüy hücrelerine gidiyor. Bakın tüy hücrelerini gösteriyor şimdi. Bakın güçleri arttıran tip links denen böyle özel yapılar var. Bunlar bir atomik büyüklükteki bir hassasiyette çalışıyor. Yani bir atomun düşünelim büyüklüğünü milyarda biri kadar ediyor milimetrenin. Milimetrenin milyarda biri kadar bir hassasiyette hareketi algılayabiliyor bunlar. Ya bu bir kere aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir sistem. O kadar hassas bir sistem ki biraz önce örnek verdik. İki parmağı birbirine sürtünce bile onu ses olarak algılıyoruz. Ama sadece tüycüklerde bitmiyor olay. Ona gelene kadar bütün kulak zarının muhteşem yapısı, o minnacık sesi bile algılıyor. O kemiklerin havada asılı duran 3 tane kemiğin mükemmel yapısı. Onlar da o minnacık hassasiyetteki o hava akımını algılayabiliyorlar. Sonra içindeki sıvıyı titreştiriyor. O sıvı da bu tüy hücrelerini atomik hassasiyette titreştiği zaman elektrik sinyalleri oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Bakın şöyle oluşturuyor. Şimdi onu gösterecek. Şimdi önce hava akımı geliyor. Havanın titreşimleri. Önce işte kulaklarını, sonra 3 tane kemiği, üzengi kemiğini. O da oval pencere, yuvarlak penceredeki yıldız. Yüksek frekanslar bakın dibini titreştiriyor. Dip kısmındaki hücreleri titreştiriyor. Bu çok özel. Çünkü her frekansın titreştirdiği yer bu salyangoz üzerinde ayrı. Ondan dolayı ses ayırt edilebiliyor. Ve ondan dolayı bütün seslerin karışımından bir ses ortaya çıkıyor. Şimdi bazı sesler nerede titreştiriliyor? Bu da tepede. Onun arasındaki bütün titreşimlerin karışımından mesela müzik ortaya çıkıyor.
Aa, maşallah.
Nereden elektrik sinyali gidiyorsa beyin onu ayırt ediyor ve toplamından da bir ses ortaya çıkıyor. Mesela müzik sesi. Şimdi bakın burada gösterecek. Bu titreşimin nasıl olduğunu. Tektorial ve baziler membran arasında yerleşik bu tüy hücreleri. Şimdi bu titreşimde bakın yukarı hareket var. Bu depolarizasyon yani elektrik akımını meydana getiriyor. Aşağıya doğru hareketinde de repolarize oluyor. Tekrar eski elektrik akımı haline dönüyor. Potansiyeline geri dönüyor. Bu nasıl oluyor? Bu da şöyle oluyor. Bakın şimdi titreşimi gösteriyor. Bu üstteki tüy hücreleri yüksek potasyum konsantrasyonunun içinde yüksek oranda potasyum var buradaki sıvıda. Ve aşağıda da düşük potasyum sıvısı var. Yani depolarizasyon olduğunda potasyum içeri giriyor yukarıdan. Aşağıda da repolarize olması için dışarı atılıyor. İşte bu elektrik akımını oluşturuyor. Maşallah. Ve evet. Bunu atomik hassasiyette yapıyor. Biz de duyuyoruz. Hangi ses dalgasında hangi o salyangozun üzerinde hangi bölüm titreşiyorsa biz o sesi o kalınlıkta algılıyoruz. Ve toplamından da işte müzik sesi çıkıyor, insan sesi, değişik sesler duyuyoruz inşallah.
Gerçekten mucize. Yani polarizasyon oluyor işte, repolarizasyon oluyor. Potasyum içeri giriyor, çıkıyor. Bunun sonucunda biz duyuyoruz. Ve bu sürekli oluyor bir sistem dahilinde yine. Yani bizim hayatımızı en çok kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Duyu organlarımızın en önemlileri. Kulak yani en önemli bir tanesi. Ve dediğin gibi belli bir eşik limiti. İşte az önce arada Ümit Cem çok güzel bir örnek vardı. Onu hemen paylaşalım. Bir filmde vardı. Altı masa ötedeki insanın yediği yemeğin gıcırtılarını duyuyordu adam. Öyle bir...
Komedi filmi.
Evet, komedi filminde. Yani hakikaten hayat çekilmez hale evet. Gelirdi. Yani kafa dinleme tabiri gerçekleşmezdi.
Evet, bir de mesela ses ayırt etme diye bir şey var. Bir kalabalık salonunda konuşmalar oluyor. Herkesin oluşturduğu ses dalgası toplu halde, yani tek bir halde geliyor kulağınıza. Tek bir ses dalgası olarak. Fakat siz dikkat edip bir kişinin konuşmasına evet. Konsantre olabiliyorsunuz.
Evet, sen istediğini algılıyorsun.
Bunu açıklayabiliyor muyuz? Açıklayamıyoruz. Burada tabii yani Allah bize detaylarını gösteriyor yaratılışın. Ama hepsinin önemli bir özelliği var. Bütün duyularımızın. Hepsi neticede beyindeki kapkaranlık beynimizdeki elektrik sinyali oluyor. Mesela beyinde ses yok. Ses ilerlemiyor beyinde. Sadece elektrik sinyalleri ilerliyor. Ve onu duyan iç bir kulak var. Kulak sağır aslında. Kulakta ses duymuyoruz biz. O ses elektrik dalgasının yorumu oluyor ses. Ama onu duyan bir iç kulak var. İşte orada ruhun varlığı bilimsel olarak, değil mi? Net olarak anlaşılıyor. Tabii ruhun varlığını biz Allah bildirdiği için biliyoruz ama bilim de bize bunu ispatlıyor. Çünkü duyan bir iç kulak olması lazım sesi. Gören bir iç göz olması lazım. Değil mi? İç el olması lazım hisseden. Hepsi bir iç varlığın varlığını ispatlıyor bize yani bu değil mi bilimsel olarak da düşündüğümüz zaman.
Mesela bir başka mucize de sesleri tanımamız. Yani her mesela bir enstrüman düşünelim. Tanıyoruz değil mi? Yani duyduğumuz zaman bu hangisine aittir hemen tespit edebiliyoruz. Hatta insan seslerini. Mesela ben şimdi bu ortamda olmasam işte radyodan dinliyor olsam konuşmayı Mesela Oktar'ın sesini duyduğum zaman tanıyabiliyorum. Bu Oktar'ın sesi diyorum. Bu Furkan'ın sesi diyorum. Bu da çok büyük mucize. Bunları tanıyor olmak, anlıyor olmak. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok belli.
Evet.
Bilgi nerede saklanıyor, nasıl saklanıyor? Elektrik sinyalinin çeşidinin, renginin değil mi? Tam olarak saklanıp duyduğun zaman da onunla mesela belki binlerce, milyonlarca duyduğun diğer seslerin arasından onun tam eşleşmesi sonucunda bu sefer isim hafızasından ve şekil hafızasından konuştuğun kişinin ismi ve şekli böyle bir anda aklına gelmesi.
Ve bunlar çok çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşiyor.
Evet.
Tabii ki. Duyduğun yani karşıdaki insan konuştuğu an direkt ses
hemen
dalgası
analiz ediyor. Evet.
Analiz ediyor. Algılıyor ve
yorumlu.
Yani ben şu an evet konuşuyorum. Siz dinliyorsunuz hemen cevap verme mekanizması da çalışıyor aynı anda. Kim olduğunu anlıyorsun. Yani çok komplike. Hepsi bir anda gerçekleşiyor yani. Saliselerle
evet.
Gerçekleşiyor.
Allah Yunus suresinin 31. ayetinde kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Şeklinde buyuruyor inşallah. Kolumu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız?
İnşallah. Maşallah.
Bu kadar mucizeyi gördükten sonra insanın yapması gereken değil mi? Yüce Yaratan'a şükredici olmak, boyun eğici olmak.
İnşallah. İnşallah.
Mesela kulakta altın orandan bahsettik. Onu da gösterelim. Yani o yapıların da içinde bir delil daha var. Yaratılış delili. Altın oran. Yani kulakta da 1.618'lik oranla yaratılış var. Bakın duyma işleminin gerçekleşmesi için ilk önce havadaki ses dalgalarının toplanması ve daha sonra da bu ses dalgalarının sinirsel uyarılara dönüştürülerek beyne iletilmesi oldukça önemli. Gördük bunu. Dolayısıyla havadaki ses dalgalarını toplayan kulak kepçesiyle iç kulağa gelen titreşimlerin beyne iletilmesini sağlayan salyangoz arasındaki uyum duyma işleminin gerçekleşmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. İnsanın iç kulağında ses titreşimlerini sinirsel uyarılara dönüştürerek beyne iletmekle görevli olan bu kemiksi organ yani salyangoz 73 derece 43 dakikalık sabit açılı sarmala uygun içi sıvı dolu özel kanallara sahiptir. Salyangozun sahip olduğu bu düzgün anatomik şeklin kaynağı altın oran olduğundan salyangozun sarmal yapısı ile işlevi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bu attığı tur sırasında altın dikdörtgenin içerisinde tur atıyor. 73 derece 60-43 dakikalık bu oranı. İnşallah.
Evet Allah.
Bu da Allah yani hep her yerde sanatını gösteriyor bize. Delillerini inşallah. Evet. DNA'da da var altın oran. Kulak kepçesinde de var.
Evet.
Salyangozda da var. Dişlerimizde var.
Her yerde
yani ön iki diş.
Var.
Kar tanesinde var.
Evet. Kabe dünyanın altın oranında merkezi o anlamda altın oranla.
Evet.
Mekke ve Kabe çıkıyor. Bütün canlılarda, çiçeklerde, her yerde altın oranı görüyoruz.
Zaten bu, Allah'ın yani sanatından bahsediyoruz ya, simetri gerçekten. Yani
evet.
Hem simetri var hem altın oran var. İnsan baktığında işte içimize gerçekleşen olayları anlatıyoruz da yani baktığı zaman insanın fiziksel özelliğine. Geçen gün söylemiştik hakikaten insanın kaşının olması yani ağzımız, kulağımız işte hepsinin bir işlevi var. Ama baktığı zaman kaşlar aslında bakınca lüks ama İşte o bizim estetiğimiz. Yani Allah öyle yaratmış ki bizim estetiğimiz insanlara daha hoş bir görünüm kazandırıyor yani.
Bir de kulaktaki salyangoz altın oran olmasa kim ne diyecek yani? Zaten duyuyoruz değil mi? İşini
evet.
Yapıyor. Ve hiç gördüğümüz bir şey de değil yani. Vücudumuz
evet.
İçindeki bir yapı. Bir de altın oran var. Mesela bilgisayarların içinde çok hızlı işlemciler kullanılıyor. Bunlar belki de günümüzün en teknolojisi ileri olan yapıları işlemciler. Çünkü saniyede çok fazla işlem yapıyorlar. Onun İyi olması, güzel olması sadece yaptığı işlemin hızlı olmasıyla alakalı. Dünyada da bu kriter bu işlemci sektöründe, bilgisayar sektöründe. Ama hiçbir işlemci üreticisi dur bu yaptığım işlemcide bir de altın oran ve simetriye de dikkat edeyim. Güzel de bir görünümü olsun diye uğraşmaz. Böyle bir yapısı olmaz. Ama Allah hem atomik hassasiyetteki titreşimleri dahi algılayacak kadar frekans. Üç boyutlu sistem ses duyma kapasitesi olacak kadar teknolojik hem de bugünkü tıpla ortaya çıkan altın oranlı bir görsel bize yaratıyor.
Aynen
maşallah.
Şimdi hem teknolojik hem estetik. Yani ikisi de var. Bir ürünü alırken teknoloji bakımından eğer iyi seviyedeyse zaten fiyatı yükseliyor. Gitgide yükseliyor daha iyi modeller. Bir de işin içine estetik girdiği zaman fiyat tavan yapıyor. Biz bunları doğduğumuz andan itibaren sahipsek
tabii.
Yani şükretmemiz lazım.
Biz doğduğumuz zamandan beri ve tek hücreli ve bitkilerde ve hayvanlarda olan başka bir sistem daha var. O da vücudun zamanı. Bio time diyorlar veya circadian clock diyorlar. Normalde vücudumuz sabah olduğu zaman bir metabolizma hızı, belli hormonların salgılanması ve bir ahenkle gidiyor. Öğleden sonra akşama doğru metabolizma akşama ayarlanıyor. Gece ve yatış, uyku halinde de yatışa ayarlanıyor. Bu vücudun bir bio zamanı, biyolojik zamanı. Mesela bu zaman uçak yolculuğu yapan insanlara şaştığı zaman ne diyorlar? Jet lag oldum diyor. Çünkü zaman çok hızlı gidiyor. Fiziğin, biyolojinin algısından daha değişik bir zaman algısı olduğu zaman çeşitli mesela vücutta halsizlik oluyor vesaire durumlar oluyor. Şimdi aynı durum bitkilerde de var. Bitkilerin gözleri, kulakları yok ve sinir sistemleri ve öğrenme yetkileri yok. Ama Allah'ın izniyle onların vücutlarında da zamanın, yani günün hangi zamanında olduğunu algılayıp ona göre çalışan metabolizmaları var. Şimdi onunla ilgili filmimiz var. Ondan sonra devam edelim inşallah.
Zamanı ölçebilme yeteneğinin sadece insanlara özgü olduğu düşünülebilir. Ama gerçekte hem bitkiler hem de hayvanlar zamanı ölçme mekanizmasına, yani biyolojik bir saate sahiptirler. Saymakla bitiremeyeceğimiz çeşitlilikteki bitkiler milyonlarca yıldır ne zaman ne yapmaları gerektiğini bilirler. Bunu tohumlarında saklı program sayesinde unutmadan ve yanılmadan uygulamaktadırlar. Her sonbaharda tam da gereken zamanda ağaçların yaprakları dökülür, baharla birlikte ise yapraklar yeniden çıkarlar. Tohumun toprağa atılıp büyümesinden, topraktan alınan suyun dev gibi ağaçların en uç dallarına dağıtılmasına kadar bitkilerin yaptığı her işlem mükemmel bir zamanlamayla gerçekleşmektedir. Bitkiler bazı faaliyetleri için belirli zamanları seçerler. Bunu da güneş ışığındaki değişimlere bağlı olarak yaparlar. İçlerindeki saat güneş ışığına göre kurulduğu için ritmik hareketlerini 24 saat içinde tamamlarlar. Yapılan ritmik hareketler ne kadar sürerse sürsün değişmeyen bir nokta vardır. Bu hareketler her seferinde bitkinin yaşaması ve türünün devamı için hep en uygun zamanlamada gerçekleşir. Ve bu hareketlerin başarıyla tamamlanabilmesi için birçok karmaşık işlemin kusursuz bir şekilde meydana gelmesi gerekir. Örneğin bitkilerin çiçeklenmesi kendiliğinden gerçekleşen olağan bir olay değildir. Çünkü bitkiler polenlerini her zaman yaymazlar. Ayrıca birçok bitkide çiçeklenme yılın belli bir zamanında olur. Çünkü bu zamanlar bitkinin çiçeklenmesi için en uygun dönemlerdir. Bitkilerin bu zaman ayarlamalarını yapan saatleri, güneş ışığının yapraklara düşme süresini de hesaplamaktadır. Her bitkinin biyolojik saati, bu süreyi bitkinin kendi yapısal özelliğine göre hesaplar ve çiçeklenme en uygun zamanda gerçekleşir. Bu şekilde zaman ayarlaması yapan bitkilerden biri de soya fasulyesidir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu bitkilerin ne zaman ekilirlerse ekilsinler, her zaman yılın aynı zamanlarında çiçek açtıkları görülmüştür. Gelincik çiçekleri polenlerini yayma zamanlarını, polen taşıyıcıların en yoğun şekilde dolaştıkları günlere ve saatlere denk getirirler. Yine her bitki için bu günler ve saatler değişir. Ama sonuçta her bitki yaptığı zaman ayarlamasıyla en garantili biçimde polenlerinin yayılmasını sağlamış olur. Mesela gelincik çiçekleri Temmuz'la Ağustos aylarında sabah 5.30'da 10 saatleri arasında polenlerini yayarlar. Bu saat arıların ve diğer böceklerin de beslenmek için dışarıya çıktıkları saatlerdir. Burada bitki kendi özellikleri dışında bir de diğer canlıların özelliklerini en ince ayrıntısına kadar hesaba katmalıdır. Örneğin bitki kendini dölleyecek olan canlıların yuvalarından çıkacakları zamanı, kat edecekleri yolun süresini ve beslenme saatlerini tam olarak bilmelidir. Bu durumda akla şu soru gelecektir. Bütün bu bilgilere sahip olan ve gerekli hesaplamaları yapan, diğer bir canlının özelliklerini analiz eden ve bir bilgisayar merkezini andıran bu saat bitkinin neresindedir? Tüm bunlar kuşkusuz bitkilerin her türlü faaliyetlerinin zamanlamasını belirleyen, dolayısıyla hepsini bilgisi ve denetimi altında bulunduran üstün bir aklın ve gücün delillerini ortaya koymaktadır. Bitkilerdeki biyolojik saat konusu sayısız yaratılış mucizesinden sadece biridir. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.
Maşallah.
Evet, ne kadar güzel. Yani insan hakikaten hayranlık uyandırma meselesi değil. Ve insanın sistemi bu şekilde, tabii sadece insan değil. Yani doğada nereye baksanız mucizeleri görebilirsiniz. Şimdi baykuşun muhteşem uçuşuyla ilgili biraz konuşalım. Baykuşun uçuşundaki mükemmellikten bahsedelim. Japon hızlı trenlerinde güvenlik en önemli konulardan bir tanesi. Ve ikinci konu Japonya'da çevre standartlarına uyumu. Japonya dünyadaki demir yolu işletmeleri içerisinde en katı gürültü standartlarına sahip ülke. Bugün mevcut teknolojileri kullanarak daha hızlı gitmek oldukça kolay. Ama bununla beraber daha sessiz gitmek nispeten biraz zor bir konu. Japon Çevre Bakanlığı'nın düzenlemelerine göre yerleşim yerlerinde bir demir yolunun, demir yolundan daha doğrusu 25 metre ötede gürültü seviyesi 75 desibel veya daha az olmalı. Şimdi 75 desibel deyince hemen insanda hani nasıl bir ses seviyesi diye düşünebilir. Onunla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Kırmızı ışıkta duran bir arabanın yeşil ışık yandığında aynı anda 3-4 tane araba kalktığında gürültü seviyesi 80 desibeli geçiyor. Bu kıyaslamada Shinkansen olarak adlandırılan hızlı trenin ne kadar sessiz olması gerektiğini ortaya koymak için yeterli bir örnek. Tren belli bir hıza ulaşana kadar çıkardığı sesin nedeni raylar üzerindeki hareketi. Hızı 200 km/saate ulaştığında sesin asıl kaynağı trenin hava içindeki hareketiyle ortaya çıkan aerodinamik bir gürültü. Şimdi çalışma sistemine bir bakalım. Aerodinamik gürültünün oluşmasında bir numaralı etken tepedeki tellerden elektrik almak için kullanılan pantograflar veya akım toplayıcılar. Normalde kullanılan dikdörtgen şekilde bilinen pantograflarda gürültüyü azaltmak mümkün değil. Bunu fark eden mühendisler de dikkatlerini hızla mı sessiz hareket eden canlılar üzerine yoğunlaştırmış. Yani yine doğayı taklit. Çünkü her zaman var zaten bu. Bu örnekler her zaman var. Yine bu sefer mühendislerin daha iyi yakalama, her zaman daha iyi yakalama çabası. Sessiz hem iyi uçuş sağlayan hem de sessiz olan hayvanları ilham almak için hareket ediyorlar şu an. Tüm kuşlar içinde en sessiz uçuşu gerçekleştiriyor baykuş. Allah'ın baykuşa tarladaki avına sessizce yaklaşabilmesini sağlamak için verilmiş bir üstünlük bu da. Yani her şeyin bir nedeni var yine. Baykuş ailesinin düşük sesle uçmasının ardındaki sıralardan bir tanesi de kanatlarındaki kıvrım. Sıradan kuşlarda mevcut olmayan pek çok pürüzlü tüy mevcut. Bu pürüzlü tüyler çıplak gözle görülebiliyor. Aerodinamik ses hava akımında meydana gelen girdaplarla oluşur. Girdaplar büyüyünce de ses dolayısıyla artıyor. Baykuşun kanadında pek çok pürüzlü çıkıntı olduğu için de büyük girdaplar yerine küçük girdaplar oluşuyor ve bu sayede de uçuş son derece sessiz bir hal alıyor. Japon mühendis ve tasarımcılar doldurulmuş bir baykuşu rüzgar tünelinde teste tabi tutunca bu kuşun kanat yapısındaki mükemmelliği bir kez daha görmüşler araştırmaları sonucunda. Sonucunda trenin üzerindeki gürültü baykuş ailesinin düzensiz tüy prensibine benzeyen kanat şeklindeki pantograflar kullanarak etkin biçimde azaltıldı. Dolayısıyla da Japonların doğadan esinlenerek taklit ettikleri bu sistem pantograf benzerleri içinde işini en sessiz olarak yapan unvanını almaya hak kazandı. Şimdi tüm bunları düşününce tabii Allah'ın baykuştaki üstün yaratışını bize gösteren delillerden bir tanesi. Yani insan bakınca hakikaten sistemi o kadar güzel ki, baykuşta da aynı şekilde. Hemen onunla ilgili bir ayet söyleyeyim. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Rum suresi 26. ayette. Bu şekilde belirtiyor.
Evet. Vay maşallah. Zaten baykuşun fotoğrafını az önce gösterdim. Bakınca bir kusursuzluk ve bir sessizliğin hakim olduğu bir asalet var maşallah. Görüntüsünde de bir güzellik ve asalet var maşallah.
Aynen öyle. Ya uçuş zaten yani yine ilham alıyor mühendisler de. Hocam şimdi düşününce uçaklara bakıyoruz. Tamam işte mühendisler bunu yaptı. İşte uçuyorlar ama şimdi bunun bakımı var. İşte bozuluyorlar, arıza veriyorlar.
Değil mi?
Şimdi uçak yani kuşları düşünün işte baykuşları düşünün. Doğduğundan itibaren bu yetiye sahipler ve yani arıza diye bir şey yok onlarda. Evet. Yani bakım diye bir şey yok. İnsanın yaptığında her zaman doğayı taklit ediyor ve tabii ki bize verilenden, ilk sahip olduğumuzdan daha iyi de olamıyor.
Evet. Bir de petrol yiyen bakterilerden bahsedelim.
İnşallah.
Petrol yiyen bakteriler, tek hücreli canlılardır. Bakteriler anında yeni bir şekil alabilir ve dakikalar içerisinde milyarlarca sayıya ulaşabilirler. Geçtiğimiz yıl Meksika Körfezi'nde özel bir petrol şirketinin sebep olduğu petrol sızıntısı bakterilerin çok önemli bir özelliğini ortaya koymuştur. Daha önce hiç görülmemiş bir bakteri türü petrolün denize yayılmasıyla birlikte hızla yürümeye başlamış ve tüm körfezi sararak okyanustaki petrolü yemeye başlamıştır. İlk olarak parçalanması kolay gazları tüketen bakteriler bu işlem sırasında önce sudaki oksijeni hızla düşürürler. Daha sonra parçalanması zor olan gaz metan gazını ve petrol bileşiklerini parçalamaya geçerler.
Evet.
Bakterilerin metabolizma hızları düştüğünde ise şaşırtıcı bir olay gerçekleşir. Ve petrol tabakasını çevreleyen sudan petrol tabakasının içlerine doğru taze oksijen akımı başlar ve petrol tabakasındaki oksijen miktarı yine normal seviyeye döner. Normal şartlar altında bakterinin petrol yerken oksijen tüketmesi ve doğaya zarar vermesi beklenir ancak böyle olmaz. Bu bakteri türünün oksijen tüketmemesi Yüce Allah'ın bu canlılara bahşettiği özel bir beceridir. Bakterinin evet. ilginç özelliklerine bir örnek daha vermek istiyorum ben. Kaliforniya'daki Mono Gölü'nün sıcak ve köpüklü sularında bir tür zehir olan arsenikle beslenen bir bakteri türü yaşamaktadır. Bu bakteri arsenik ve ışığı bir arada kullanarak kendi besinini üretiyor. Ve birçok canlı için zehirli olan bu kimyasal maddeyi kullanarak çoğalıyor. Bilim adamları bakterilerin bu özelliğini içme sularının arsenikten temizlenmesi için kullanmayı düşünüyorlar. İnsanların gelişmiş teknolojilerin yapamadığı gözle görülemeyen mikroorganizmalar.
Evet.
Onları yaratan Allah'ın benzersiz ve üstün aklını sergiler. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarından bir tane yaş kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Enam suresi 59. ayet.
Maşallah.
Evet maşallah.
Yani nereye baksak bir kusursuzluk var. Değil mi? Bakterinin böyle bir şeyi yapabiliyor olması bambaşka bir şey. Baykuşun uçuş sistemi değil mi? Adamlar onu taklit etmeye çalışıyorlar ki en iyi taklit eden doğadaki bu mükemmelliği en başarılı oluyor. Yani en iyi taklit eden tren en sessiz tren oluyor maşallah.
Evet.
Bu evet.
Şimdi bakteri konusu da apayrı. Bakteriler tek hücreli bir canlı ama bu Darwinistlerin, evrimcilerin şöyle bir görüşü var. İlkel canlılar diye nitelendiriyorlar. Şu bakterinin yaptıklarına bir bakın yani neler neler yapıyorlar. Ki yine insanın faydasına yönelik bir şey var. İçme yani yer altından çıkarılan o içme sularının işte içinde tabii ki arsenikle bazen karışmışları olabilir yani sonuçta. Onlardan arındırmak için bu sonuçta bize arsenik çok zehirli normal yani insan evet. dahil çok çeşitli hayvanlara zarar veriyor. Ama bunu engellemek için de bunun görevi de bu. Bunun misyonu da bu işte. Allah bunu da bu şekilde görevlendirmiş.
Evet Allah'ın verdiği göreve tam itaat ediyor ve faydalı bir iş yapıyor maşallah. Ama evet. şu dönemde böyle harikalar çok görüyoruz. Yani mesela petrol o facia oluyor. Bundan 2-3 asır önce petrol diye bir şey yoktu. İnsanlar petrolün önemi nereden elde ediliyor, nereden çıkarılıyor bilmiyordu. Günümüzde petrol çıkarılıyor. Büyük bir ekonomi var. Hatta bunun üzerine savaşlar oldu, oluyor. Petrol sızıntısı, doğa kirliliği, çevre kirliliği gibi konular gündeme geldi bu dönemde. Ki bu bir tanesi. Bununla beraber ahir zamanda yaşadığımızdan dolayı çok çok büyük olaylar oluyor değil mi inşallah?
Evet.
Ve bu dönemde ne gelecek? Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa şu an yaşıyor hayatta. Peygamber Efendimiz'in sözlerinden de inşallah ilerleyen dönemlerde altın çağ yaşayacağız. Şimdi evet. onunla ilgili bir sunum gösterebiliriz.
Peygamberimizin aktarılan pek çok hadisinde zaten yeryüzünde zamanı geldiğinde İslamiyet'in hakim olacağı bir dönemi yaşanacağını işaret ediliyor hadislerde zaten. Altın çağ ismiyle bilinen bu dönem hadislerden de anlaşılacağı üzere asr-ı saadet benzeri bir devir olacak. İnsanlar altın çağda hayatlarından o kadar memnun olacaklar ki bir hadisin ifadesine göre zamanın nasıl geçtiğini bile farkına varamıyorlar. Bu güzelliklerden daha fazla yararlanmak için de Allah'tan ömürlerinin uzatılmasını istiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer sözünde altın çağdaki bu ortam şu şekilde tarif ediliyor. Küçükler keşke ben büyük olsaydım. Büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler. İyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi devrindeki altın çağ ile ilgili görülmemiş bolluk olacağından bahsediliyor. Ümmetimde Hazreti Mehdi aleyhisselam vardır. İnsanlar ona gelecek ve ey Mehdi bana da ver, bana da ver diyecek. Hazreti Mehdi aleyhisselam da onun esvabını taşıyabileceği kadar dolduracaktır. Ümmetim içinde Hazreti Mehdi aleyhisselam olacaktır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer yemişine yani gıda ürünlerini verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak. Vermemezlik etmeyecektir. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Bir başka hadiste muhakkak o zamanda Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde yani mal çoğalıp su gibi akacak da onu hiçbir kimse tenezzül edip kabul etmeyecektir. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hazineleri çıkaracaktır. Zenginlik olacağından da bahsediliyor. Ümmetim arasında Hazreti Mehdi çıkacak. Allah onu insanları zengin kılmak için gönderecek. Ümmet nimetlenecek. Hayvanlar bol bol yiyip içecek. Arz nebatını çıkaracak. Mal saha yani seviye üzere verilecektir. Allah onun eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner.
Görünmemiş. Yani muazzam evet. Bir bolluk, bereket evet. Ve zenginlik oluyor. Yani bu tabi metafizik bir şey. Yani Allah önce Darwinizmi yaratıyor, deccaliyeti. Muazzam bir bereketsizlik, savaşlar, zulüm, kan dökme, adaletsizlik, demokrasi yok, baskı var, değil mi? Fikir özgürlüğü kalmıyor. Onun ardından da Allah Hazreti Mehdi'yi gönderip bambaşka bir dönem yaşatıyor. Bu sefer de bolluk, bereket, adalet, demokrasi, fikir özgürlüğü, sevgi, merhamet, şefkat, demokrasi. Bunları gösteriyor inşallah Allah. Zenginlik.
Evet. Yani hepimizin istediği şey zaten bu. Yani insanların bolluk içinde yaşayacağı, hiç kavga dövüşün olmayacağı, silahların ortadan kalkacağı muazzam.
Kim istemez ki bunu? Hatta bazen yani şaşırtıcı oluyor tabii. Bir insan mesela çok kötü bir hayat yaşıyor böyle. Pisliğin içinde yani böyle çok kötü bir ortamda. Ya sen diyorsun orada durma. Tedirgin edici, korku dolu bir ortam böyle. Zavallı bir durumda. Gel diyorsun saray var diyorsun. Güvenlik ortamı var, huzur var, merhamet var, sevgi var, şefkat var, zenginlik var. Yok diyor ben onu istemiyorum diyor. Bu çok mantıksız ama onu gördüğü zaman inşallah altın çağda çok şey pişman olacaklar. Yani biz daha önce niye istemedik diye böyle bir sistemi inşallah. Hazreti Mehdi'nin girişini İslam Birliği'ni, İttihat-ı İslam'ı niye istemedik diye bayağı pişman olacaklar inşallah.
Bir de tabii ki çok fazla güzel şey var. Yani bu sadece zenginlik, para puldan ziyade adalet var, evet. Huzur var. Onlardan da bahsedelim. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim ehli beytimden bizzatı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracak. Hazreti Mehdi bendendir. Yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Yeryüzü huzur ve güvenlik içinde olacak. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebilecektir. Rükün ile makam arasında kendisine biat edilecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam o kadar merhametli olacak ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu dahi kanamayacak.
Evet, bakın çok önemli bir örnekle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Kadınlar diyor yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidecekler. Yani bu şimdi düşünelim değil mi? Avrupa'dan kalkan biri hacca gidiyor, Türkiye'den kalkan biri hacca gidiyor. Hanım, yanında da kimse yok. Her tarafta emniyet var demek, bütün dünyada. Ama tam bir emniyet. Çünkü insan mesela bugün bir hanım, yanında kimse olmadan, gecenin bir vakti, yan mahalleye bile gidemez değil mi? Yani sokağa bile çıkamaz. Başlarına geleceğini bilmiyor hakikaten, olabilir yani. Ama o dönemde, Mehdi döneminde tam bir adalet ve tam bir emniyet oluyor. Ne kadar huzur güven ortamı. İnsanlar karşılıklı, sevgi dolu. Evet. Kimse kimseye dokunmuyor. Mesela oluyor, televizyonda haberler oluyor. Küçük kız çocukları diyor işte şeker istemek için mahalle içinde komşularına gidiyorlar. Kayboluyor. Ondan sonra ölüsünü buluyorlar. Yani böyle bir ortamdan Allah inşallah böyle bir ortamı gösterecek inşallah.
Tabii insanlar inşallah imana yöneldikçe kalplerinde de Allah korkusu oldukça, değil mi? Bu düzelmeler hep meydana gelecek inşallah.
İnşallah.
Zaten yani barış da hakim oluyor. Tüm çatışmalar son buluyor. Onunla ilgili de hadisler var. Savaş erbabı da ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakıyor bu dönemde. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacak. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacak. Hatta küçük olan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecek. Kurt, koyun, keçi sürüsü içinde sünnük köpeği gibi olacak. Sevgi ve kardeşlik hakim olacak bu zamanda. Nasıl bizimle onlar aralarında şirk ve adetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhatap yerleştirmişse onun gelişiyle yine öyle olacaktır. Allah bizimle insanları nasıl şirk adavetinden kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Hazreti Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır.
Yani bu herkes için mükemmel bir sistem. Bunda mesela komünistler var, komünizmi istiyorlar. Ya komünizm herkese bela getirir. Yani adam Lenin terörü istiyor, değil mi? Yakıp yıkılsın, bombalansın. Şimdi böyle bir ortamda yaşanır mı? Lenin açısından bile düşünsen, Lenin yani öyle bir ortam ki o onu bombalıyor, o onu kesiyor, o onu kesiyor. Zaten çıldırarak ölüyor sonunda. Evet. Yani ölmeden önceki resimleri var. Çıldırmış yani böyle, tam anlamıyla çıldırmış yani, böyle delirmiş. Öyle ölüyor en son. Feci bir durumda. Niye? Çünkü olmadık şeylere inanıyor. Yok madde mutlak olarak vardır diyor. Her şey çatışarak ilerler diyor. İşte diyor yok sınıflar çatışması vardır diyor. O sınıf o sınıfı diyor kanla ortadan kaldıracak diyor. Kanlı devrimle. Bolşevik kanlı Bolşevik devrimini yapıyorlar. Komünizm diyor dinin düşmanıdır diyor. Yani öyle ifadeleri var ki tamamen diyor din düşmanlığı diyor. Din nedir? Yani İslam'ın kelime anlamı barıştır. Değil mi? Selim kelimesinden gelir aynı kökenden. İslam barış demektir. Allah İslam'a girin diyor, barışa girin diyor. Şeytanın adımlarını izlemeyin diyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Dinde merhamet var, sevgi var, şefkat var. Yani bir Müslüman her durumda müşrikleri dahi, yani Allah'a inanmayan, Allah'a şirk koşanları dahi korumakla mükellef. Sizden eman istedikleri zaman diyor güvenlik içinde gideceği yere ulaştırın diyor. Evet. Yani hayatını tehlikeye atarak onları korumasını alıyor. Kitap ehline karşı Allah en güzel şekilde diyor, en güzel şekilde konuşun diyor. En güzel bir şeklin bir dışında mücadele etmeyin diyor. Allah'ın birliğine çağırın diyor. Ve manastırları, kiliseleri, havraları, sinagogları korumayı emrediyor. Müslümanların korumasına giriyor. Onları da koruyup kolluyor. Yani İslamiyet muazzam bir güzellik getiriyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah. Muazzam bir demokrasi anlayışı var. Haram. Yani kimseyi siz zorlayamıyorsunuz. En ufak baskı yapamazsınız. Yani bir inancı yaşamaya, Müslümanlığı yaşamaya ya da başka herhangi bir şeyi yapmaya, bir ibadeti yapmaya haram. Müslüman asla dokunamaz ama anlatır doğrusunu. Mesela biz tutup Darwinizmin yanlışını anlatıyoruz. Tabii ki yani kepazelik şeklinde bir şey tesadüfe inanıyor. Bunun yanlışlığı bir de o yanlışlık komünizme gidiyor otomatik olarak. Komünizmle teröre gidiyor. Yapmayın etmeyin diyoruz tabii ki yani ama bilimsel delillerle bunu. Neden yanlış? Bir protein bile tesadüfe olamaz açık. Fosiller var. Halbuki evet, bu komünizm mesela bir bela, Darwinizm bela. Adamın hayvan olduğuna inanıyor. Herkes hayvan gibi görüyor. O da onu hayvan gibi görüyor. Hayvan hayvanı keser diyor. Zaten doğada bu var diyor. Çatışma var diyor. Değil mi? Hayvanlar birbirlerini öldürüyorlar diyor. İnsan da birbirini öldürür diyor. Sen diyor güçlüsün diyor. Ez diyor zayıfları diyor. Ayakta kal diyor. Ayakta ancak öyle kalırsın diyor. Güçlü olursan kalırsın diyor. Güçlü olmak için ne yapacağım diyor ben diyor. Maddi varlık gerekiyor diyor. Çalıp çırpıyor. Her şeyi yapıyor. Evet. Yakalanmazsan mesele yok diyor. Onun hakkını yiyor, buna adaletsizlik yapıyor, adam yönetici oluyor. Mesela bu Hüsnü Mübarek, gazetede haberler çıktı, 700 milyar para tokatladığı söyleniyor Mısır'dan. Hadi yanlış olsun, yani 100 milyar dolar götürmüş olsun. Fakir bir ülke zaten, insanlar fakirlikten kırılıyor. Kaddafi rejimi, değil mi? Kaddafi'nin yurt dışında hesapları çıkıyor. Neden? Marksist, sosyalist, darwinist, materyalist herif. Yani herif derken Kaddafi yani şeyin Libya'nın başkanı olarak bu görüşe inanıyor. Arap sosyalizmini getirdi. Değil mi? Orada ırkçılığı getirdi. Arap sosyalizmini getirdi. Ezim ezim ezmiş halkı orada. Bütün paraları almış, hesaplarına yatırmış. Oğluyla milyonlarca dolarlık partiler yapıyorlar. Evet. Uyuşturucu var, işte evet. Playboy'dan kadınlar getiriyorlar. Efendim, bilmem sanatçıları getirmişler falan. Milyonlarca dolar harcıyor. Herkes fakir orada. Niye? Adam darwinist çünkü. Hayvan olarak görüyor herkesi
bencil
etrafındaki.
Bencil hocam her şey. Çok benziller yani.
Tabii, muazzam bir egoizm. Yani bu yani Kaddafi ile Hüsnü Mübarek'e örnek verdim ama Hitler'i böyle, Stalin'i böyle, bunların hepsinin ortak özelliği. Yani bu böyle rastgele olan bir şey değil. Mao böyle, Stalin böyle, hepsi böyle. Darwinizm yani otomatik olarak gidiyor komünizme. O doğanın çatışması diyor, o toplumlar arası çatışma, sınıflar arası çatışma diyor. Evet. Çatışarak ilerler diyor, o da onu ortadan kaldıracak diyor. Ahlaksız bir toplum olacak diyor, dini de ortadan kaldıracak, aileyi kaldıracak. Komün hayatı yaşayacak diyor, kimin ne yaptığı belli değil. Dinin düşmanıdır diyor. Zaten aynen söylüyor. Marx söylüyor, Lenin söylüyor. Din düşmanıdır diyor komünizm diyor. Aynı şeyi ondan sonra PKK da söylüyor veya Bölücübaşı da söylüyor.
Tamam, şimdi hepsi onunla ortak, ilgili evet. Slide var. Onu da aktarayım az önce. Lenin'in darwinist olduğu ve yani PKK'nın da leninist olduğu ve komünizmin de ne anlattığını ve ideolojisinin ne olduğunu belirtmesi açısından güzel bir slide. Diyor ki Lenin, polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak. Şimdi tavsiyelere bak. Devlet kurumlarına yangınlar çıkartacaksın. Devletin hazinelerinden paraları çalmak. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak, korku yayarak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın en önemli unsurlarındandır diyor.
Bunu şeye dedi, bak. Yaptı. Sonra bakın soldaki resmi, evet. Ölmeden önceki resmi. Çıldırarak öldü o şekilde. İnsan o vicdan azabına dayanabilir mi? Deliriyor evet. Tabii ondan sonra. Tabii. Herkes zarar görür bundan. Şimdi biz diyoruz ki bakın bırakın bu komünizm saçmalığını. Bu bilimsel olarak yanlış bir kere. Öyle tarihin formülü falan yok. Tarihsel her şeyi ekonomiye dayandırıyor mesela. Öyle bir şey yok. Yani şunu söylüyor, madde vardır diyor, yaratıcı yoktur diyor. Diyalektik materyalizm bunu öngörüyor. Ve tarihin de bir diyalektiği vardır diyor. Tarih sınıflar çatışmasıdır diyor. Sınıflar çatışarak diyor, bununla diyor toplum ilerler diyor. En son aşaması bunun diyor, komünizmdir diyor. Ve ekonomi diyor, her şeyin belirleyicisidir diyor. Yani sosyoekonomik sistem diyor, insanı, bakın rezalete bakın, insanı evrimleştirir diyor. Daha üst şeye çıkartır diyor. Kendi haline bıraksan diyor, 10 bin yılda evrimleşiyor diyor doğada diyor. Ama diyor sosyoekonomik düzende bu evrimleşme hemen tamamlanır diyor. Nasıl tamamlanır diyor? Kanla, irinle. Ne diyor orada? Bakın bombalayacağız diyor. Orayı yıkacağız, burayı yakacağız diyor.
Devleti öldüreceğiz, kesiniz.
Onu keseceğiz. Bu 150 milyon adam kestiler komünizmde. Bu resmi rakamlar.
Evet.
Kim diyor gayri resmi rakamlar? Herkesin kafasına sıkıp bırakıyorlardı. Evet. Her tarafta açlıktan kırdılar. Lysenko diye bir manyak çıktı böyle. Baş bir yolu darwinist Rusya'nın. Buğdayın evrimleşeceğini iddia ediyor soğuk iklimde. Onu çavlara dönüştüreceğim ben diyor. Hatta diyor birbirine yakın ekersek diyor aralarında diyor sosyalist dayanışma olacak diyor. Kepazeliğe bakın. 8 milyon hektara buğdayını ekiyor. Bütün Rusya hasılatının önemli bir bölümünü. Milyonlarca insan açlıktan kırılıyor. O sırada meyve sinekleriyle deney yapıyor. Ya diyorlar ne yapıyorsun sen bunun konuyla ilgilensene diyor. Onları öldürttürüyor o ilgilensene diyenleri. Ama işte bu komünizmin sonucu bu. Yani bu zulüm ve baskı korkunçtur komünizmde. Başka hiçbir fikre izin vermez. Yani komünizm isteyen öyle bir ezilir ki sonunda onun da kafasını koparırlar yani böyle. Çünkü bu yaşanmış yani. Asır Marksizmi getirmedi mi? Filistin'de Marksizm olmadı mı? Her yerde kan aktı. Bu yani kaçınılmaz. Sonra şaşırıyorlar. Aa niye böyle oldu diye. Niye böyle oldu? Hayvan gibi görüyorsa adam, Allah'tan korkmuyorsa ve onu ezmesi gerektiğine inanıyorsa, değil mi? Hı. Bunu yapıyor zaten sonuçta. Zaten ben diyor Leninistim diyor mesela Bölücübaşı. Ne yapıyor ondan sonra? Lenin'in fikirlerini benimseyen adam, Lenin de diyor ki terör reddedemeyiz biz diyor. Ben de şaşırıyorum diyor. Nasıl diyor terörü kabul etmiyorlar diyor. Yıkıp evet. Yıkmayı, öldürmeyi diyor. E ondan sonra biyoloji başı ben Lenin'im diyor. Binlerce insanımızı şehit etmediler mi?
Evet.
Nerede? Ama hocamız bunu çok önemli üzerinde durdu. Şimdi PKK tek yanlı propaganda yapıyor. Karşı propaganda erişmiyor ona. Çünkü adam daha da yaşıyor. Daha hani çıkamıyoruz. Fakat bunun mesela devletin televizyonu var. Şeş TV var. Buralarda bilimsel çalışmayla susturulabilir. PKK tamamen ortadan kalkabilir. Sadece fikri ve bilimsel çalışmayla. Değil mi? Radyolardan, televizyonlardan kitap dağıtılsın mesela. Anlatıldığı takdirde o zaman tek yanlı propaganda yapıyor. Bilimsel delille çürüttüğünüz anda ne PKK kalır ne MKK kalır. Bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde durdurulabilir. Yani aksi takdirde bataklığı kurutmadan sivrisinekleri yakalamanın hiçbir anlamı olmaz. Hep gerisi gelir. Onu yakalarsın sen bunu şey. Ama dedi hocamız, bunlar dedi mesela propaganda yaparken devletin kitaplarını da kaynak olarak gösteriyorlar. Bak devlet Darwinizm anlatıyor. Biz aynı şeyi söylüyoruz diyor adam. Tek yanlı propaganda yapıyor ve kaynak da devlet kitabı olmuş oluyor o zaman. Çünkü devletin okullarında Darwinizm okutuluyor. Ondan sonra şaşırmanın bir alemi yok ama. Darwinizm anlatılsın ama doğrusu da anlatılsın. Bilimsel deliller, fosiller gösterilsin. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. O zaman komünizm o gelişemez. Komünizmin zemini ortadan kalkıyor çünkü. Darwinizme inanan biri komünizme ikna olur. Darwinizme inanmayan biri, yanlışlığını bilen biri asla komünist olmaz. Çünkü komünizm, Darwinizm saçmalığı üzerine kuruludur. Ve onun üzerinde bu diyalektik materyalizm saçmalığını getirmiştir. Materyalizm de çöktü. Değil mi? Big Bang'ten biliyoruz bunu. Delilleri var. Ayrıca maddenin esasını anlatıyoruz burada. Madde, hayalin diğer adı madde işte. Hocamızın kitabını okusunlar. Her şeyin, her şeyi gören, hisseden ruhu var insanın yani. Zaten Darwinizm ve materyalizmi ortadan kaldırıyor bu gerçek inşallah.
İnşallah. Hı. Programımızın da sonuna geldik. 00.30'dan itibaren Adnan Oktay ile Yine Sohbetleri programımıza A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Sipaş Vizyon TV, Hatay HRT, Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve HaruYahya.tv sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sipas Vizyon TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. İyi geceler.